Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün farklı bir gün gibi zannedilebilir. Allah'ın günlerinden bir gün, 19 Zilkade 1425. Yarın da Allah ömür verirse 20 Zilkade'yi yaşayacağız ve 20 Zilhicce olan Kurban Bayramı'nın ilk gününe şu anda 3 haftalık bir zaman dilimi kaldı diye değerlendiririz. Günlerimizi de, aylarımızı ve yıllarımızı da hicri esasa göre bütün dünya Müslümanlarının tatbik ettiği ve yüzlerce senedir uygulanan esas üzerine değil de son günlerin moda terimiyle Danimarka kriterlerine uydurulan bir yapıda ve içeriğinin de o özellikle doldurulması Müslümanlar açısından gerçekten değerlendirilmesi gereken bir husus. Bugünü farklı özelliklerle kullanan insanların vur patlasın, çal oynasın şeklinde değerlendirmesi ve belki de bizim bunlara muhalefet olarak tavrımızı ortaya koymamız aslında konumumuzu gösteriyor. Başka hiçbir şeyden bahsedilmese, ülkenin, toplumun, sosyal ve siyasal yapının peygamberlerin izinde, sırat-ı müstakimde mi yoksa gazap edilmiş ve dalaletteki toplumların izinde uçurumlara doğru mu seyrediyor? Sadece bugün ve bugünün değerlendirilmesiyle ilgili yapılabilecek bir çıkarım neticeyi gösterecektir. Kayıplara matem yapılır, kazançlara da bayram yapılır. Ne tür kazançlarımız oldu ki bugün bayram gibi eğleneceğiz, hoplayıp zıplayacağız? Kaldı ki eğer kazançlarımız var ise ahirete doğru güzellikleri yakalamış, Allah'ın salih bir kulu olmaya gayret etmiş isek, bunun sevinci, bayramı haramlarla, günahlarla, içki ve gayrimeşru eğlencelerle mi yapılır? Onu da ayrı bir değerlendirmek lazım. Evet sevgili dinleyiciler, miladi takvime göre bir yıl bitiyor, diğer bir yıl ömrü olanlar için başlayacak. Her şeyden önce günlerimiz nasıl geçiyor? 2004 yılı miladi esasa göre değerlendiriyorsak, bizim için hangi hayırlara vesile oldu? Ya da hangi eksiklerimiz, zaaflarımız, problemlerimiz oldu, onun muhasebesi yapılması gereken, dolayısıyla hatalarımızı bir daha yapmamak, güzelliklerimizi daha güzel, daha planlı ve daha yaygın bir şekilde icra etmek için hesapların yapılması gereken bu türlü günler nasıl değerlendiriliyor? Dünya ve içindeki her şey bize imtihan olarak verilmiş, emanet olarak verilmiş. Vücudumuz, aklımız, ruhumuz, sahip olduğumuz her şey birer emanet. Bizden sorulacak malımız, ömrümüz, sağlığımız, zamanı nasıl kullandığımız, aile üyeleriyle ilişkilerimiz, her çeşit nimet, kulak, göz, kalp ve hepsinden sorumluyuz. Hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz denir hadis-i şerifte. Dolayısıyla emanetlere ihanet edenlerin Allah'a da ihanet edebileceklerini Enfal suresi 27. ayette Cenab-ı Hak vurgular. O gün her nimetten sorulacağımız Tekasür suresinin 8. ayette ifade edildiğinde hatta içtiğimiz bir soğuk sudan dahi hesaba çekileceğimiz, kuru hurmadan başka yiyecek, sudan başka içecek bulamayan sahabenin "Ya Resulallah bundan da mı sorulacağız?" diye sormaları üzerine "Elbette ondan da sorulacaksınız" şeklinde bir cevap alınır. İsra suresi 36. ayette kulak, göz, kalp hepsi yaptıklarından sorumludur denilir. İnsan her şeyden önce mesul bir insandır. Yeryüzünde halife olmak üzere gönderilmiş, efendi bir varlıktır. İradesi olarak seçmeye, hak ve batılı, hayır ve şerri tercih etmeye sahip olan bir varlık. Dilediğini yapan, dilemediğinin karşılığını alacağını unutmamalı. bu özgürlüğü kötüye kullanırsak, canımızın, keyfimin, sizin istediği her şeyi yapmaya kalkarsak, canımızın, keyfimizin istemediği şeylerle karşılaşacağımız kesindir. Seçme hakkı, yani irade hakkı, sonuçlarına katlanma hakkıdır. Sorumluluğun neticesi söz konusudur. Her şeyden önce sorumluluğumuz Allah'adır. Çünkü ondan geldik, ona gideceğiz ve her şeyimiz ona aittir, onundur. Biz de onun kuluyuz. Allah'ın emir ve yasakları, ona kulluk ve yapmak istediğimiz esas yatırım da ahiret olmalı. Yaptıklarımız, çalıştıklarımız, kazandıklarımız, yiyip içtiklerimiz dünyevi olarak harcanılırsa gideceği yere bakamıyoruz bile. Az önce o leziz gıdaların, tattığımız zevklerin sonunun ne olduğunu görmekten, kokusunu duymaktan bile nefret ediyoruz. Ama ahirete yapmış olsak yatırımlarımızı, bitmeyen, tükenmeyen hazineler halinde oraya göndersek yatırımlarımızı, bitmeyecek, sonu olmayacak bir ömürde en güzel hayatları, en güzel köşk ve saadetleri yaşayacağımızı nedense unutuveriyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, insan her şeyden önce sahip olduğunu iddia ettiği hususlardan sorguya çekileceğini bilmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade eder ki, biz ancak bir çoban durumundayız. Kendimizin de çobanı, güttüğümüz, tabir caizse evlatlarımız, ehlimiz, iş yerinde çalışan arkadaşlarımız ya da şu veya bu şekilde samimiyet kurduğumuz insanlardan da sorumluyuz. Kur'an-ı Kerim, وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ buyurur. Her nefis, yarın için neler hazırladığına baksın ve Allah'tan korkun. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَاتِ كُلُّنْ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا buyurulur. Kulak, göz, kalp, hepsi yaptıklarından tek tek sorulacaktır. Kim zerre kadar hayır, zerre kadar şer işlediyse, onun hesabı bizden sorulacak. O yüzden kendimize karşı sorumluyuz. Bedenimizi, aklımızı, ruhumuzu hayırlı yollarda, hayırlı işlerde harcayıp harcamadığımızdan, kendimize karşı vazifelerimizde bedenimizi, aklımızı, ruhumuzu takviye edip batıllardan, şerlerden, haramlardan, hastalık ve problemlerden sakındırıp sakındırmadığımızdan sorulacağız. Çünkü bu bedenimiz de, aklımız ve ruhumuz da emanettir. Bunları dengeli bir şekilde muhafaza etmek, korumak, sağlıklarını, fıtri özelliklerini muhafaza etmek mecburiyetimiz var. Akıl ve ruhun sağlamlığı için sağlam bir inanç ve aklımızı takviye edecek Kur'ani istikamette sağlam kitaplar okumak, dolayısıyla çevre şartlarında aklımızı çelecek, olumsuz şekilde yönlendirecek, hevamızı artıracak her türlü batıllardan, fesat ve şirk özelliklerinden sakınmak, özellikle aklımıza zarar verecek uyuşturucu içki gibi, uyuşturucu müzik gibi, uyuşturucu eğlence gibi, uyuşturucu mala yani gibi hususlardan, aklımızı kullanmaya engel olacak her türlü lüzumsuz ve hatta zararlı hususlardan el çekmek mecburiyetimiz var. Evet, özgürlük karşılığında sorumluluğu getiriyor. İnsan bu sorumluluğu kabul etmezse hevasını ilahlaştırmaya, kendi keyfini tanrılaştırmaya kadar gidebiliyor. Yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuz kadar seyirci olduklarımızdan da sorumluyuz. Rıza gösterdiklerimizden de sorumluyuz. Böyle bir giriş yaptıktan sonra sevgili dinleyiciler, bu geceyi Müslümanlar, Müslümanım diyenler bir muhasebe içerisinde yeni bir yıla giriyorlarsa, hicri yılı değil de miladi yılı önemseyip yeni bir yıla girdiklerini kabul ediyorlarsa, önce bir muhasebe yapmalılar. Bir yıl nasıl geçti, bundan sonraki yıl nasıl geçmeli diye muhasebesinde zarar hanesinde olanları bu gece tövbe ederek, gözyaşı dökerek, o 2004 yılının kendisi için bir vebal yılı olmaktan, hesap yılı olmaktan zarar yılı olmaktan çıkartacak, gözyaşıyla silinecek silgileri, tövbe ifadeleriyle pekiştirerek, karalanmış, çirkin şekilde doldurulmuş sayfayı aklamak ve yarına, yeni bir yıla tertemiz bir sayfayla, salih bir yaklaşımla girmeye çalışmak gerekir. Yeni yılın geçen yıl gibi plansız, programsız, hesapsız, kitapsız geçmemesi, daha olgun, daha salih, daha kamil bir insan olmak için ciddi planlar yaparak gayretlerimizi fiiliyata dökecek davranışlar sergilemeliyiz. Söz gelimi bugüne kadar evlerimizi okul haline getiremediysek, çoluk çocuk eşimizle beraber en az yarım saat 45 dakika planlı programlı, müfredatı önceden tespit edilmiş, Allah'ın adıyla okunacak, bize dünya ve ahirette fayda getirecek, Kur'an'a dayalı, Kur'an'ın izahına dayalı, dünya ve ahiretimize faydalı olacak ilim kavramına girebilecek hususlara dayalı bilgiler edinmeli, beraberce bu bilgilerimizi ailemizle paylaşmalıyız. Evlerimizi otel ve lokanta halinden, gazino ve sinema salonu, biraz da stadyum özelliğinden çıkartmak, her şeyden önce Kur'an kursu, İmam Hatip Mektebi haline getirmeye çalışmak, aynı zamanda hocaların kocalar da olmaları, kocaların hocalar da olmaları gerektiği için, sadece eşimiz bile varsa cemaatle namaz kılmak, çocuklarımızı arkamıza koyarak, çok küçük de olsa yaramazlık da yapsalar, cemaatin neşesiyle beraberce evimizi mescitleştirsek, evimizi okullaştırsak, evimizi huzur yuvası, ana okulu, baba ocağı haline getirmek için gayretlerimizi bu yıl daha çok yapmaya çalışacak şekilde planlar ve programlar yapsak, ne kazanırız ne kaybederiz. Sevgili dinleyiciler, öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki insanlar önderlerini, liderlerini kaybetmiş, sahte önderlerin, sahte liderlerin peşine takılmış. Peygamberimizin adını destanlaştırması gereken dillerimiz ne atlar belledi, kimleri putlaştırdı? Bir ocakları ve buna benzeyen batıla ve batıya ait günleri tanıdığı kadar, onları iple çektiği kadar, onların içini batıl özelliklerle doldurduğu kadar, Müslümanlar, Müslümanım diyenler, Peygamberim Muhammed diyenler, onun doğduğu günü bile bilemeyecek, onun yaşadığı hayatı ana çizgileriyle bilemediği için ona uymayı prensip bile kabul etmeyecek. Ama nice kafirlerin izinden gitmek, onların yolunu takip etmek için her gün belki bilinçli bilinçsiz sözler verecektir. Dolayısıyla kimin ümmeti olduğumuz, kimin şefaatine muhatap olmak istediğimiz, kimin yolunu sürdürdüğümüz bu günlerde daha iyi netleşebilir. Demek istiyorum ki sevgili dinleyiciler, bugünü insanlar niçin, nasıl, ne şekilde, hangi gaye ile kutluyorlar, değerlendiriyorlar? Kafirlere belki pek fazla bir sözümüz yok. Onlar kendi putlaştırdıkları peygamber mi, tanrı mı olduklarına karar veremedikleri bir kişinin doğduğu günü belki kutluyor olabilirler. Gerçi bir tanrı doğar mı, ölür mü? O onların problemi. Ama Müslümanlar açısından olayı basit bir şekilde değerlendirmiş olsak. Madde 1, 1 Ocak kesinlikle Hazreti İsa'nın doğum günü değildir. Hristiyanlar bile 1 Ocak'ı Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul etmezler. 25 Aralık'ı genellikle Katolik ve diğer mezhepteki Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğum günü olduğunu ifade ederler. Doğum yılı olarak da milat Hazreti İsa'nın doğduğu yılın adı değildir. Yani Hazreti İsa bundan 2004 yıl önce, yani sıfır yılında doğmuş değildir. Nereden çıkartıyorsunuz derseniz, Hristiyanların en sahih kabul ettikleri kitaplarından çıkartıyoruz. Matta, Markos ve Yuhanna İncili Hazreti İsa'nın doğduğu yıl hakkında ciddi bir bilgi vermez. Luka İncili'nde ise iki ayrı değerlendirme yapılır. Birisinde Hazreti İsa milattan 4 yıl sonra doğmuş, birinde ise milattan 6 yıl önce doğmuştur. Dolayısıyla milatta, yani 0 yılında doğmadığını İncil'lerden sadece bir tanesi bahsediyor. Luka İncil'inden rahatlıkla görebiliyoruz. Zaten kendini bilen bazı Hristiyan mezhepleri de söz gelimi misyoner teşkilatlarından en önemlileri sayılabilecek Yahova şahitleri de Hazreti İsa'nın 1 Ocak'ta doğmadığını ve yılbaşı kutlamasının Hristiyanlığa ters düştüğünü çok net olarak ifade ederler. Bu biraz onların problemi diyebiliriz. Yani demek istiyorum ki biz bir peygamberin doğum gününü kutlamış değiliz. Öncelikle Hazreti İsa Batı dünyasında ve bugün 25 Aralık'tan itibaren kutlanılan bir durumda Peygamber İsa'nın doğumu kutlanılıyor değil sevgili dinleyiciler. Haşa, Allah'ın sağ tarafında oturan, melekutu idare eden, alemin krallığını yapan, bir zamanlar insan olarak tecessüt edip yeryüzüne inmiş, birkaç günde ölmüş, sonra yeniden dirilmiş ve babasının yanında üçlü tanrılar koalisyonu olarak Ruhul Kudüs Baba ve kendisi olarak dünyayı idare eden bir Tanrı İsa'nın doğumu kutlanılıyor. Tabii doğmadan önce tanrılar eksik miydi? Hangi ihtiyaçlara cevap verilmiyordu da doğma ihtiyacı oldu? Dolayısıyla eğer böyle bir eksiklik yoksa niye doğdu? Niye öldü? Tanrı doğar mı? Yemek yer mi? İçer mi? Efendim ölür mü? Gibi sorular. Onların cevaplandırması gereken sorular. Ama tekrar edelim ki Müslümanlar açısından Hazreti İsa da bizim peygamberimizdir. Hazreti Musa da bizim peygamberimizdir. Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki bütün peygamberlere aralarında hiç fark gözetmeksizin peygamber olarak kabul ederiz, saygı duyarız, hürmet ederiz. Doğum günlerini de efendim eğer biliyorsak en azından onları hatırlayacağımız günler olarak değerlendiririz. Ama demek istiyorum ki böyle bir peygamber İsa'nın doğumunu kimse gündeme getirmiyor. Tanrı İsa'nın doğumu gündeme geliyor. Kaldı ki onun doğum günü de ne 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecedir ne de milat yılı olarak 0 kabul edilen yıldır. Dolayısıyla bir yanlışlık söz konusudur. Hele Müslümanlar eğer bir peygamberin doğum gününü kutlayacaklarsa evvela kendi peygamberlerinin doğum gününü kutlarlar. Onu yad ederler, onu hatırlarlar. Çocuklarınıza sorun bakalım. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hangi gün doğmuş? Söz gelimi kaç gün sonra onun doğum gününü kutlayacağız? Ya da kaç gün önce kutladık? İnanın hemen hiçbir çocuğumuz bilemeyecek. Hatta siz de çocuğunuzun verdiği cevabın doğru olup olmadığını takvimlere, şuraya buraya bakmadan test edemeyeceksiniz. Öyle bir duruma gelmişiz ki takvimimiz bile peygamberin hicretine yönelik Müslümanların 1400 yıldır kullandığı takvim olmaktan çıkmış, bütün dünya Müslümanlarının kullandığı hicri takvim artık formaliteden ibaret kabul edilmiş. Halbuki biz hicri takvimle Kurban Bayramımızı kutlayacağız, Ramazanımızı tespit edeceğiz, Ramazan Bayramımızı değerlendireceğiz. Peygamberimizin doğum gününü yine 12 Rabiul Evvel diye o hicri takvim esasında değerlendirmiş olacağız. Sevgili dinleyiciler, dolayısıyla kimin izinden gittiğimizi, kimleri takip ettiğimizi, Hristiyan ve Yahudilerin böylesine mantığa da uymayan, ilme, bilime de uymayan tavırlarını takip ettiğimizi söylemek istiyorum. Kaldı ki yine sevgili dinleyiciler, eğer bir peygamberin doğum günü kutlanılacaksa, Hazreti İsa'nın veya bir başka bir peygamberin doğum günü kutlanılacaksa, onların getirdiği şeriatta haram kılınan, Allah'a isyan edilecek şekilde kumarlarla, içkilerle, fuhuşlarla, kadın erkek çılgınca eğlencelerle, Allah'a isyan edip her türlü haram işlemekle mi bir peygamberin doğum günü kutlanılır Allah aşkına? Bunu Hristiyanlara da, Hristiyanlaşan diğer insanlara da, Hristiyanları körü körüne taklit eden, Müslümanım diyen insanlara da sormak lazım. Eğer bir peygamberin doğum günü olarak milat kabul ediliyor, Hazreti İsa'nın doğumu değerlendiriliyorsa, bu çılgınca tüketim alışverişi, bu kumarlar, milli piyango, milsiz piyango, işte totolar, lotolar, evlerde oynanan yılbaşına ait yine kumara benzeyen eğlenceler, efendim en azından televizyonların karşısında kuru yemişler yiyerek eğlence, dansöz veya ahlaksız sahneler seyretmek nasıl bir mantıktır, nasıl bir peygamberin doğum gününü kutlamaktır? Hazreti İsa'nın doğumuyla tam güne güne denk gelmediğini bilen insanlar yeni bir papazı devreye koymuşlar. Saint Lucas gibi Aziz Lucas kabul edilen bir papaz, işte kırmızı elbiseli, kırmızı yüzlü, şişman, başında bir papaz külahı olan, gülümser vaziyette, heykellerinin hemen Müslümanların mahallesinde de salyangoz satılır mı diye sormayın. Hem öylesine çirkin salyangozlar satılıyor ki insanın iğrenmeden yapası gelmiyor. Marketlerde basit basit, hatta oyuncak veya eğlence satan, eşyası satan yerlerde hemen hepiniz gördünüz. Televizyonlarda bol bol gösterilecek. Hatta Türkiye iyi şeylere ne kadar sahip çıkıyor bilmiyoruz ama aman ha, o Aziz Lucas denilen Noel Baba bizim memleketimizdendir, o da bizdendir, o da Türktür, işte Antalyalıdır, Antalya'nın falan yerindedir, onun adına bak kilise yapıyoruz, onun heykelini dikiyoruz diye ona bile sahiplenen, efendim bizden olduğunu, bizim de onlardan olduğumuzu batılılara ispat etmek için çırpınan zavallı politik özelliklere girilebiliyor. İslami değerlere sahip çıkmakta çok zorlanan, İslami şiarların adını bile anamayan sosyal ve siyasal yapı, Hristiyanlara ait değerleri nasıl sahiplenmek için gayret sarf ediyor, bu ülkenin din yönüyle tavrını değerlendirmek mümkün. Hele artık 17 Aralık'tan sonra çok kısa zamanda Avrupa Birliği'ne uyum sağlamak için Noel'i resmi tatil olarak kutlayacağımızı, kimi yerlere Noel babasının heykelini dikeceğimizi ya da işte Batılılar bu zamanlarda neler yapıyorlarsa onları da uyum içinde değerlendireceğimizi tahmin etmek çok zor değildir. Mümkün bir dahaki sene çan çalarak, kiliselere akın ederek Noel'leri, 31 Aralık'ları kutlamak için Avrupa bize dayatmalarda bulunacak ve emriniz başımızın üstünde diye her dediklerini yerine getirmek isteyen bir yapı bulunacak. Gidişimiz o gidiştir. Kendilerine gazap edilmiş ve sapıtmış olanların yolunu seçmiş, peygamberlerin, şehit ve salihlerin, alim ve takva sahibi insanların yollarını ise tümüyle irtica adıyla lekelemiş ve onların yolunu tercih etme hakkını bile insanlara vermemiş bir yapıdayız. Ve bu giderek çok daha netleşiyor. İnsanımızın sesi çıkmadığı müddetçe güya insan kendi kendini idare ediyormuş. Ama öylesine insanın inançlarına ters bir uygulamalar söz konusu ki söylenilecek söz pek kalmıyor. Devrimiz öylesine cehalet asrı yaşıyor ki Allah Resulü'nün sünnetleriyle, onun hayatıyla, onun getirdiği prensiplerle yeniden hayata dönmesini dua etmek, beklemekten başka yapabildiğimiz fazla bir şey yok. Niye Allah Resulü ve bu günler diye sorduğumuzda takvimin başı aslında Allah Resulü'nün hicretiyle alakalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman dilimi Müslümanlar için tarih başlangıcı, bir çağ kapatılıp çağın açılması ve aynı zamanda bir takvimin başlangıcı olarak değerlendirilmiş. İslam ümmetinin aksiyon ümmeti olduğunu ifade eden, ümmetin güdülen değil, bilakis emir ve komuta merkezinde olduğunu ortaya koyan bir olaydır hicret ve hicri takvim. Bugünse batılıların tümüyle dümeninden gittiğimizi, onların sevinciyle sevinip, onların eğlencesiyle eğlendiğimizi, onların kutsallarını kabul ettiğimizi gösteren bir emaredir 31 Aralık'ın değerlendirilmesi. Aslında yılbaşı, yıl sonu, son nedir, baş nedir, zaman nedir, kimin halkıdır, insanlar bunu düşünmüyor. Ömürlerinden her an bir şeyler kaybettiği, ölüme her an daha yaklaştığı halde felekten bir gün çaldığını söz gelimi iddia edebiliyor. Aslında her gün zaman kendisinden bir şeyler çalıyor. Şeytan kendi güzel amellerinden bir şeyler çalıyor. İnsanlar uçuruma doğru hızla yaklaşıyor. Her türlü haram ve isyan kişiyi dünyada bedbaht ettiği gibi ahiretini de mahvediyor. Hicri takvimden bahsediyordum. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi devrinde hicri takvimi belirlerken başlangıç tarihi olarak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretini esas alarak vermiş olduğu bu kararda ne kadar isabetli ve bir güzel karar olmuştur. Ashabıyla istişare etmiş ve Müslümanların takvim başı olarak Medine'de devletlerini kurdukları günden sonra günlük işlerini işte hicri esasa dayanan bu takvime göre değerlendirmişlerdir. Bu takvim kullanma ihtiyacının ortaya çıkışıyla ilgili büyük hadis halimi hakimin eserinde hadisçilerden Ebu Heyseme'nin tarihin ve değişik kaynaklarda farklı sebepler zikredilmekle beraber bu ihtiyaç duyulunca Hazreti Ömer'in bir takvim yapılmasını emrettiğini aşağı yukarı bütün tarihçilerimiz vurgular. O zaman Rumların, Farisilerin ve Uzak Doğuluların kendilerince hazırladıkları, kullandıkları takvimler bulunmasına rağmen bugünkü tarzda Gregorian takvimi şeklinde İşte Batılıların, Bizanslıların kullandığı miladı esas alan takvim bulunmasına rağmen Müslümanlar o takvimleri kullanmadılar. Müslümanlar kendi takvimlerini hazırladılar. Bunun üzerine Müslümanlar toplanıp istişare etti. Bu esnada bir kısmı Peygamber Efendimizin doğum tarihini başlangıç almayı, bir kısmı da Peygamberimizin hicret için çıkış anını esas almayı, diğer bir kısmı da Efendimizin vefatını başlangıca esas alınmasını teklif etti. Bütün bu teklifleri dinleyen Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret için çıkış tarihini esas aldı ve ona göre takvim belirlemeyi emretti. Çünkü sevgili dinleyiciler, hicret hakla batılı ayıran bir esastır. Onu takvimlerimizde esas almalıyız. Hazreti Ömer öyle söyler. Hicret hakla batılı ayırmıştır der. Onu takvimlerinizde de esas alın. İşte takvimlerin bile esas alınması hakla batılın tercih edilmesi demektir. Çünkü hicret nebevi bir harekettir. Peygamberlerin ortak kaderidir. Onların izinden gidenlerin de değişik biçimleriyle hayatlarının en az bir diliminde ortaya çıkması gereken bir tavırdır hicret. Hicret haramlardan helallara, günahlardan isyanlardan sevaba doğru, şeytandan Allah'a doğru bir göç demektir. Ve her Müslümanın her dönemde uygulaması gereken bir şeydir. Haram işlenen bir odadan haram işlenmeyen bir odaya ya da haramlarla dolu olan bir caddeden haramları az olan bir sokağa, haramlarla meşgul olunan bir işten haramsız bir işe tercih etmek, oraya göç etmek Müslümanlar için hicret kabul edilir. Hicretin kendisi de uygulanış şekli de baştan sona bir tedbirdir. Hicret aslında savaş alanından kaçmak değil, mücadeleyi bırakmak değil, daha güçlü bir şekilde dönmek için strateji değişikliğidir, siyasi manevradır, kamp yeri aramaktır, güç toplamaktır. O yüzden hicret baskıları durdurma gücünün olmadığı yerde baskıların kendini durdurmasına izin vermemek, zulme boyun eğmemek, zilleti kabul etmemek bilincidir. İşte biz hicreti esas alan takvimle bu tür anlayışa yaklaşmış oluruz. Hicret, yolunu bulanların, daha doğrusu yoldan çıkanların yolsuzluklarıyla hak yolu tıkadığı durumlarda çıkış yolu bulma girişimleridir. Taşlaşmış kalpleri ve taşlaşan yerleri terk edip su çıkacak vadileri, petrol çıkacak vadileri keşfedip faaliyeti verimli topraklarda yoğunlaştırmak demektir hicret. Ümmet olmaya, cemaat olmaya yöneliş demektir hicret. Dolayısıyla Müslümanların zulüm düzeninin bir parçası olarak yaşamayı reddedişleri ve küfrün karşısına bağımsız bir güç olarak çıkma tavrını Peygamberimiz zamanındaki hicretten yola çıkarak bütün zaman dilimlerinde böyle bir ruhu ve mesajı taşıdığını rahatlıkla ifade edebiliriz. İnsani ve İslami haklarını gasp eden zalim ve tağutlardan uzak olmak, beri olmak, onları protesto etmektir. Sadece zulümden kurtulmak değil, aynı zamanda zulme karşı çıkmak ve zulme son verme eylemini gönlünde taşımaktır. O yüzden sevgili dinleyiciler, hicret sadece bir takvim başlangıcı değil, bir çağın kapatılıp yeni bir çağın açılmasıdır. Hicretle birlikte cahiliye yerini mutluluk çağına bırakmıştır. Kur'ani tarih yorumuna göre insanlık tarihinde her biri hicretle başlayan üç çağ vardır. Dolayısıyla Müslümanların miadı ve miladı kabul edeceği üç temel başlangıç dilimi vardır. Birincisi, Hazreti Adem'in cennetten hicreti, cennetten firakı ile başlayıp Hazreti Musa ve müminlerin Mısır'dan hicretine kadar süren Kurun-u Ula, ilk çağ. İkincisi ise bu Hazreti Musa'nın Mısır'dan hicretiyle başlayan Kurun-u Vüsta, yani orta çağ. Bu da Peygamberimizin hicretine kadar varan bir zaman dilimidir. Ve Hazreti Peygamberimizin hicretiyle başlayıp kıyamete kadar, yaratıkların zorunlu hicretine kadar sürecek olan Kurun-u Uhra, yani son çağ, yani kıyamete yakın olması hasebiyle halkın tabiriyle son zaman, ahir zaman, son çağ. Evet, hayat iman, sabır, hicret ve cihat demektir. Bunlar olmadan hayat yaşamak değil, olsa olsa ömür tüketmek ve tükenmek demektir. İşte bireyden cemaate, cemaatten devlete adım atmak için, hak davaya uygun ortamlar aramak, meşaleyi uzaklara taşımak için, muhteşem dönüş için hazırlık anlamında hicret, hem takvimimizin başı, hem sık sık gündeme getirmemiz gereken özelliktir. Aynı zamanda Müslümanların takvim başı olarak hicreti esas kabul ettikleri gibi bir ocağın da Müslümanlar için alternatif bir değeri vardır. Yani bir şeye karşı çıkmak yeterli olmayabiliyor günümüzde. O yüzden bir kötülüğü değiştirmemiz elle, dille ve kalple haramları, isyanı, günahı, çirkinlikleri değiştirmeye çalışmamız emredilmiştir. Sadece karşı çıkmak değil, alternatif oluşturarak değiştirmek esastır. 1 Ocak tarihi de Müslümanlar için önemli bir gündür. 31 Aralık gecesinde şuurlu Müslümanlar bir kutlamaya katılırlar. Kutlamaya ve muhasebeye katılırlar. Elbette Müslümanların kutladıkları şey Noel değildir. Hazreti İsa'nın yanlış olarak doğduğu iddia edilen Noel Baba'nın şenlendirdiği, işte hediyeler dağıttığı gibi bir sürü hurafelerle Hristiyanvari bir kutlayış değildir Müslümanların 31 Aralık gecesini kutlaması. Ya nedir? Hristiyanların Tanrı kabul ettiği bir zatın doğum günü değil de değerlendirilen bir ocak, Müslümanlar için bir senenin israf edilip defterinin dürülmesi ve yeni bir yılın başlangıcının delice kutlanılması değil de cahiliye denilen karanlık bir çağın kapatılıp yeni bir çağın açıldığının bütün dünyaya ilanı olan en büyük fethin, Mekke fethinin yıl dönümü ve fethin değerlendirildiği gündür. Yani bu uzun cümlelerle söylemek istiyorum ki 31 Aralık ve 1 Ocak Müslümanların tarihinde Mekke'nin fethinin yıl dönümüdür. Dolayısıyla Mekke'nin fethi, İstanbul'un, söz gelimi Bingazi'nin, söz gelimi Şam'ın fethinden çok mu çok önemlidir? Hakkında iki tane sure inmiştir. Birisi Nasr suresi, İzâ câe nasrullâhi vel fethu diye başlayan sure. İkincisi de Fetih suresi dediğimiz, işte 40-48. sure. İnna fetahna leke fetham mübina diye başlayan sureler. Bunlar Mekke'nin biri fethedileceğini müjdeleyen, biri de Mekke'nin fethedildiğinde Müslümanların Rablerine istiğfar etmeleri gereken, kutlamalarını tevbe ederek, Allah'a ibadet ederek yerine getirmelerini emrettiği bir özelliktir. O yüzden insanları hayra yönelterek hayırlı ümmet olma şuurunu ve yeryüzünün halifesi olma sorumluluğunu kuşanan fetih ruhuna sahip Müslümanlar gündem oluşturmak zorundadırlar. 31 Aralık'ı, 1 Ocağı Müslümanlar gündem olarak oluşturmuş değiller. Bugün kafirlerin, dalaletteki insanların, sapıtmış insanların, Kur'an'daki ifadeyle dallin olanların, şirke ve küfre gitmiş olanların oyuncağı konumunda, onların tayin ettiği gündemlerle, onların önemsediği tarihlerle, onların yönlendirdiği bir davranış içerisinde insanlar selin içindeki çerçöp gibi oradan buraya savruluyorlar. Hristiyan ve Yahudileri öyle ne yapıyor Müslümanlar? Öylesine benziyorlar, onlara özeniyorlar, onların yaptıklarını yapıyorlar ki Peygamberimizin hadisinde ifade ettiği gibi onlar keler deliğine girseler, yapılmayacak kadar çirkin şeyleri yapsalar, moda adı altında veya başka aklın fikrin kabul etmeyeceği çirkinlikler adına, törenler, kutlamalar adına her ne kadar acayip şeyler yapsalar, fuhuş adına sevgilileriyle sokakta beraber olmaya kalksalar, siz de onları takip edeceksiniz diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların bu kadar alçalabileceğini, Hristiyanlara ve Yahudilere yaklaştığı, onları örnek aldığı müddetçe onlar gibi rezil bir hayata atılabileceğini sahih hadis-i şeriflerde ifade ediyor. Çoğunuz bu hadisleri bilirsiniz. Evet, insanları hayra yönelterek hayırlı ümmet olma şuurunu ve yeryüzünün halifesi olma sorumluluğunu kuşanan fetih ruhuna sahip Müslümanlar gündem oluşturmak zorundadırlar. Gündemi tayin etmek zorundadırlar. İnsanlara bugün Mekke'nin fethini anlatmak, fetih ruhunu ifade etmek, bir yılın muhasebesiyle istiğfar ederek yeni bir yılın planlarını, programlarını Müslümanca yapmalarını tavsiye edecek gündemler oluşturmalı, geceler tertip etmelidirler. Ama radyolar, televizyonlar eğer ne kadar şuurlu Müslümanların elindeyse, onlar bu gece inadına hiçbir eğlence programı yapmamalılar, hiçbir şarkı türkü söylememeliler, hiçbir Müslümanın neşeleneceği, zevk alacağı, keyifleneceği, efendim eğlence olarak kabul edeceği bir programla Müslümanların karşısına çıkmamalılar. Müslümanlar da televizyonlarını en azından bu gece kesinlikle açmamalılar. Kuru yemiş bile olsa eğlencelerle, efendim keyif çatarak bu geceyi değerlendirmemeliler. İmkanları varsa kendileri için, çocukları için bol bol dua etmeli. Hatta bugünü çılgınca gavurlara benzeyen şekilde eğlenen, şuursuz ama nasılsa Müslüman kabul edilecek insanların hidayeti için, ıslahı için onlar adına da tövbe edebilmeli, onlar adına gözyaşı dökebilmeliler. Bugün matem olarak, bugün tevbe günü olarak, bugün istiğfar olarak, bugün lanetin ülkemize bol bol inebileceği bir ortamdan rahmetin ineceği bir ortama dönüşmesi için Müslümanlar secdelerini gözyaşlarıyla ıslatabilmeliler. Rablerine bol bol dua ederek isyankar insanların da ıslah olması için, ne yaptıklarını bilen, şuurlanan insan olmaları için kendilerine düşen gayreti yerine getirme planları, programları yapabilmeliler. Yoksa kuru kuruya vaizlerin, kuru kuruya bazı insanların bugün eğlenceyi işte eğlencelerle uğraşmayın, içki içmeyin demeleri bir netice vermez. Sevgili dinleyiciler, bugünü kumarlarla, milli piyangoyla, loto ile bilmem ne ile evlerde oynanan, adını hatırlamıyorum, İşte tombala cinsinden, herhalde tombalaydı, tombala cinsinden ille de gavurların yaptığı bir şeylerle oynamak, dolayısıyla onlara benzemek yerine eğlence, en azından televizyon seyrederek eğlencelere katılmak yerine Müslümanların Müslümanca faaliyet yapmaları lazım. Ama düşünmek lazım ki niye bu kadar Müslüman, anket yapılsa zannediyorum %90 Türkiye'deki yaşayan Müslümanım diyen insanlar şu veya bu oranda, şu veya bu şekilde bu eğlencelere kısmi olarak evinde de olsa eğlencelere katılacaktır. Yani yaklaşık olarak %90 Müslümanın Türkiye'de bu tür kafirlerin adetlerine benzeyen, Kur'an'ın yasak etmesine rağmen, onlara benzeyen onlardandır denilmesine rağmen, Allah'ın ve Resulünün isyan olarak kabul ettiği bu tür günleri eğlenerek kutlayacaklardır. Ama bu bir sebep değil, bu bir neticedir. Bu neticeyi ortadan kaldırmak için köklü bir imana, zaman mefhumuna, ömür anlayışına, her şeyin imtihan olarak Allah'ın emanet olarak verdiği bilince, Kur'an'da Hristiyan ve Yahudilere benzememizin kesinlikle yasak kılındığı, kim onlara benzerse onlardandır denildiği, onlara benzeyen bir yaşayışa sahip olanların ahirette de onlara benzeyen bir yaşayışla beraber olabilecekleri endişesini duymak, günde 40 defa Fatiha'yı namaz kılan insanlar olarak okuyan bir kimsenin, "Ya Rabbi bize sırat-ı müstakimi hidayet ver, o sırat-ı müstakim ki kendilerine nimet verdiklerin." Kendilerine nimet verilenler Kur'an'da peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak ifade edilir. Dolayısıyla parantez içinde Kur'an'da anlatılan, kendilerine gerçek nimet verilmiş olan peygamberlerin, sıddıkların, şehit ve salihlerin yoluna bizi kılavuzluk yap, o yolda bizi yürüt diye dua ediyoruz. Esas nimetin para ve pul olmadığını, eğlence ve keyif sürmek olmadığını, mutluluğun kahkaha atmakla ibaret olmadığını, Kur'an'ın hayata geçirilmesi, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edilmesi, Allah'ın güzel bir kulu olarak Allah'ın dünya ve ahirette vereceği ödüllere layık bir insan olunmasından geçtiğini bilmeliler. Yine Fatiha suresinde gayril mağdubi aleyhim veleddallin diye dua eden, en azından namazlı veya bu Fatiha'yı bilen, anlamını öğrenmeye çalışan, az çok şuurlu olmaya gayret eden Müslümanların ne yaptıklarını hesaba çekmeleri lazım. O ayetle deniliyor ki Fatiha'nın son ayetinde, "Ya Rabbi bize gazap edilmiş olanların ve sapıtmış, sapmış, dalaletteki insanların yolunu bize verme, o yolda yürütme bizi ya Rabbi." Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin izahı, sapıtmış olanlar, dalalettekiler Hristiyanlardır, gazap edilmiş, mağdubi aleyhim olanlar da Yahudilerdir der. Bütün müfessirler peygamberin bu izahını sahih hadis olarak temel alırlar ve gazap edilmişlerin Yahudiler, yani Yahudi karakterine sahip olanlar. Sapıtmış olanlar da işte Hazreti İsa'yı tanrılaştıran, Allah'ı üçten biri olarak, üçlü bir koalisyon olarak değerlendiren müşrikler olduğu vurgulanır. Dolayısıyla salih insanları, peygamberleri, şehit ve salihleri, müttakileri bırakıp da yoldan çıkmış, sapıtmış, Allah'ı birlemeyen, tevhidden uzaklaşmış, Allah hem birdir hem üçtür demeye kalkan, Allah'a şirk koşan dalaletteki insanların yolu bugün özellikle kendisini belli edecek, onların yoluna mı gidiyor insanlar, peygamberlerin, başta peygamberimiz olmak üzere, Hazreti İsa'nın getirdiği tevhid mesajı üzerine mi gidiyor, bunlar biraz testtir. Ama bu testlerin sadece birer sonuç olduğunu değerlendirmek lazım. Bunlara karşı çıkmak, temelde köklü bir imana sahip olmakla, Allah'ı ve Resulünü tercih etmekle, kulluk bilinciyle, dünyaya imtihan olarak geldiğimiz anlayışıyla, Allah'ın Kur'an'daki emir ve yasaklarını her konuda ölçü kabul edip, onun hududuna riayet etme sözüyle olacaktır. Allah'tan başka Tanrı, Allah'tan başka hüküm koyan, Allah'tan başka yüce, Allah'tan başka otorite kaynağı, Allah'tan başka emir ve yasaklarına mutlak olarak riayet edeceğim bir otorite yoktur diyen, La ilahe illallah'ın açılımını anlayan bir kimse, her konuda küfrün ve kafirlerin peşinde değil, Allah'ın, peygamberlerinin, Kur'an'ın izinde gitmeye gayret sarf edecektir. Namazında nasıl Hristiyanlara benzemiyor, Allah'ın Resulüne benzeyip öyle ibadet ediyorsa, eğlencesinde de, başka günü değerlendirmesinde de, peygamberini önder alacak, onu örnek kabul edecek, kafirleri ve Hristiyanları kabul etmeyecek, onların peşinden gitmeye çalışmayacaktır. Evet, peygamberi yeterince çocuklarımıza tanıtmış olsak, onu sevdirmiş olsak, başka izinden gidecek insanlar mı arayacaklar? Noel babaları ya da Barbie'leri mi putlaştıracaklardır? Peygamberimiz sünnetleriyle, hadisleriyle, yaşayışıyla aslında hayattadır. Onu takip etmek, onun yolunu izlemek, onu önder ve lider kabul etmek, onun günlerini her gün onun günü olarak vurgulamak, peygamberimizin doğum gününden tutun da onun her gün bir sünnetini ihya etmek, insanlara ulaştırılacak bir mesaj olarak vermeye çalışmak gerekir. Peygamberimizin büyüklüğü esas yaptıklarıyladır. Dolayısıyla şüphe karışan bolca rivayetlerden öte Kur'an'ın anlattığı üsve-i hasene olan, her davranışının bizim için en güzel bir davranış olan bir önderimiz var. Onu takip etmek yerine başkalarının tanrılaştırdığı ve o tanrılaştırdığı ya da yer yer papazlarının da ilave edildiği bir sürü isyanla, ahlaksızlıkla, haramla, neye niçin sevindiğini bilmeyen, hayvanlara benzeyen tepişmelerle, adına dans mı diyorlar, eğlence mi diyorlar, tam bilemiyorum. Karı kız beraberce gayrimeşru şeytanı sevindirecek davranışlarla Müslümanlık ispat edilmez. Peygamberin izinden gidilmiş olunmaz. Böyle bir gün kutlanılmış olmaz. O yüzden asrımızı cahiliyet asrından saadet asrına döndürmek istiyorsak, İslam'ın hakimiyetini istiyorsak, peygamberimizin hicret öncesi, hicret sonrası ve hicret esnasındaki davranışlarını tekrar değerlendirelim. Çünkü bugün biz hicretin esas alındığı bir takvimin esas değerlendirilmesi gerektiği bir gün olarak düşünüyoruz. Ayrıca Mekke'nin fethini tekrar gündemimize alalım. Kalbimize önce fethin nasıl oluşacağını idrak eden bir imani hassasiyeti yüklemeye çalışalım. Fetih her şeyden önce küfür kalelerinin İslam'a açılması demek olduğu kadar gönül kapılarının da hidayete açılmasıdır. 1 Ocak Mekke'nin fethidir. Mekkelerimizin fethidir. Dolayısıyla Mekke sadece falan ülkedeki bir toprak olmaktan öte bizim her an namazda yöneldiğimiz kıblemiz olan Kabe'nin bize verdiği mesajdır. İster dış, ister iç fetihten, isterse her ikisinden, ister oradaki Mekke, ister namazda yöneldiğimiz Kabe olarak yöneldiğimiz içimizdeki Mekke, beraberce bahsedelim. Bütün bunlar cihatsız, mücahedesiz, gayretsiz, ibadetsiz, takvasız, duasız, istiğfarsız olmaz. Fetih, Allah'ın kullarını kullara kulluktan kurtarıp sadece Allah'a kul etme eyleminin zaferle sonuçlanması olduğuna göre fethedilecek, gönlümüzden başlayarak, zihnimizden başlayarak, evlerimizden ve sokaklarımızdan başlayarak nice Mekkelerimizin bizi beklediğini unutmayalım. Bugün dünyanın efendisi, dünyanın halifesi olma göreviyle görevlendirilen insanlar, topraklarını bilinçli veya bilinçsiz, kafirlerin fikirlerine, her türlü eğlence ve anlayışlarına işgal ettirmiş durumdalar. O yüzden evlerimizin bile işgal edildiğini, topraklarımızın şu veya bu şekilde küfrün işgali içinde olup olmadığının değerlendirilmesini bu fethin yıl dönümü olan 1 Ocak gününde tekrar değerlendirelim. Fetih, toprakları ele geçirip işgal etmek demek değildir. Tam tersine her şeyi sahibine iade etmektir. İçimizde ve çevremizdeki işgalleri kaldırmaktır. Bugün Müslümanların topraklarında Noel'i kutlayan insanlar, Noel'i bize kutlatan insanlar nice zulümler ve işkenceler yaparken Filistin'de, Irak'taki Müslüman kardeşlerimiz inim inim inlerken bir Müslüman kalkıp da nasıl gece kulüplerinde eğlence yapar, Noel kutlar, yılbaşı eğlencesine katılır ya da en azından kumarla milli piyango hasreti çeker ya da televizyonlarda eğlence peşinde koşar. Komşusu açken tok yatanın Müslüman olmadığı, Müslümanın derdiyle dertlenmeyenin Müslümanlardan sayılmayacağı prensipleri içerisinde bugün o Müslümanlara dua etmemiz, işgal altındaki Müslümanlara yardım etmemiz, onlara paralar göndermemiz, en azından dualarla onların yanında olduğumuzu ispat etmemiz gerekirken, işgal güçlerinin zihniyetini taşıyarak, işgal güçleriyle birlikte bugünü eğlence günü olarak değerlendiren, dolayısıyla işgalcilerin yanında olduğunu eğlencelere, bu geceleri kutlamaya katılarak ispat eden insanlar Allah'a nasıl hesap verecekler? Onu düşünsünler. Hepinize Allah hayırlı ömürler, güzellikler, salih davranışlar nasip etsin. Güzelliklerle, hayırlarla kalın. Selam, rahmet ve bereket üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim.